Ayrım 12.
Doğruca küçük masaya gidip içinde kağıt güller olan vazoyu aldı. Sonra onu bir iki adım öteye halısız yere götürüp bütün gücüyle döşemenin üzerine fırlattı. Vazonun kırıkları dört bir yana saçıldı. Kız kağıt gülleri ayağıyla ezdi, çiğnedi. Sonra yavaş yavaş kapıya doğru yürüdü. Ama dışarı çıkmadan önce arkasına dönerek Mrs. Miller'a yapmacık bir merakla, suçsuz gözlerle baktı. Mrs. Miller ertesi günü yatakta geçirdi. Yalnız bir kere kalkıp kanaryaya yem verdi. Kendisi de bir bardak çay içti. Derece koydu ama ateşi çıkmadı. Oysa her yanı alev alev yanıyor, birbiri ardına heyecanlı düşler görüyordu. Gözlerini fal taşı gibi açarak tavana dikse bile onların ölçüsüz, huzursuz havasından büsbütün kurtulamıyordu. Hele düşlerden biri, karmakarışık bir senfoninin zaman zaman unutulup yeniden ortaya çıkan bir ses dizisi gibi, öbür düşlerin arasından ikide bir kendini gösteriyor, sonra gene yok oluyordu. Usta bir elin çizdiği desenlere benzeyen, sert çizgili, açıkça görülen bir düştü. Küçük bir kız, sırtında gelinlik, başında yapraklardan örülme bir çelenk, bir dağ yolundan aşağı doğru kül rengi bir kalabalığın önü sıra yürüyordu. Alışılmamış bir sessizlik içindeydi kalabalık. Derken en arkadaki kadın sordu, "Nereye götürüyor bizi?" "Kimse bilmiyor," dedi önde giden yaşlı bir adam. "Ama gerçekten güzel değil mi?" diye atıldı üçüncü bir ses. "Bir çiçeğe benzemiyor mu? Böyle pırıl pırıl, bembeyaz." Salı sabahı kalktığı zaman Mrs. Miller kendini epeyce iyileşmiş hissetti. Venedik perdelerinin çubuklarından süzülen güneş ışıkları karanlık düşüncelerini silip süpürmüş, kafasının içini aydınlatıvermişti. Pencereyi açınca ışıklık, yumuşak bir ilk yaz günüyle karşılaştı. Tertemiz yeni bir bulut yığını baştan başa açık masmavi gökyüzünü doldurmaya savaşıyordu. Damların üzerinden görülen ırmakta çatanaların bacalarından çıkan dumanlar ılık rüzgara uyarak döne döne yükseliyor, yok oluyordu. Motoru gürültüyle işleyen koca bir makine caddedeki karları küremekteydi. Mrs. Miller odalarını temizleyip topladıktan sonra köşedeki bakkala gitti. Eskiden kalma bir borcunu ödedi. Oradan çıkınca Shrafton lokantasına uğrayıp kahvaltı etti. Garson kızla tatlı tatlı konuştu. Ah, çok güzel bir gündü, bayramdı sanki. Böyle bir günde eve kapanıp oturmak delilik olurdu. Lexington Avenue'ya giden otobüslerden birine binip 86. caddede indi. Hazır buraya kadar gelmişken azıcık alışveriş edeyim diye düşündü. Ne alacağını bilmiyordu. Ağır ağır yürüdü. Yanından geçen insanlara bakmaktaydı. Koşar gibi geçip giden her biri kendi havasında bir sürü insan. Onlara baktıkça bir yalnızlık duygusu çöküyordu üzerine. 3. Avenue'nin köşesinde karşıya geçmek için beklediği sırada birden o adamla göz göze geldi. Yaşlı bir adamdı. Çarpık bacaklıydı. Taşıdığı paketlerin ağırlığı belini bükmüştü. Sırtında eski bir palto, başında kareli bir kasket vardı. İkisi de gülümsediler. Sonra kadın bir toparlandı, düşündü. Dostluk arayan bir gülümseme değildi bu. Birbirini tanıyan iki insan selam verirken nasıl gülümserlerse, onlar da öyle gülümsemişlerdi. Ama Mrs. Miller onu daha önce hiç görmemiş olduğundan emindi. Adam bir elektrik direğinin yanında durmaktaydı. Kadının karşı kaldırıma geçtiğini görünce hemen arkasına takıldı, iyice yaklaştı. Bir iki adım kaldı aralarında. Mrs. Miller göz ucuyla camekanlara bakıp onu görmeye çalıştı. Sonra birden durup arkasına döndü. Adam da durdu. Şöyle bir doğruldu, gülümsedi. Ama ne diyebilirdi kadın, ne yapabilirdi? Orada gün ortası 86. caddede boşuna durmuştu. Güçsüzlüğüne, zayıflığına kızarak adımlarını hızlandırdı. 2. Avenue karanlık bir caddedir. Öbür sokakların artıklarıyla yapılmış bir cadde. Kimi yeri parke, kimi yeri asfalt, kimi yeri beton, hep bir ıssızlık havası içindedir. Mrs. Miller tek bir insana rastlamadan tam 5 sokak köşesi açtı. Karları ezen ayak sesleri hemen arkası sıra gelmekteydi. Bir çiçekçi dükkanının önünde durdu ama sesler durmamıştı. Bir acele daldı dükkandan içeri. Camlı kapıdan dışarı baktı. Yaşlı adam yürüyüşüne devam etmekteydi. Gözleri ileride bir noktaya bakıyordu. Ne yavaşlamış ne de hızlanmıştı. Ama tam kapının önünden geçerken tuhaf bir hareket yaptı. Çok şeyler anlatan bir hareket. Kasketini çıkararak görünmeyen bir insana selam verdi. 6 tane beyaz demiştiniz değil mi?" diye sordu çiçekçi. "Evet," dedi kadın, 6 tane beyaz gül. Oradan başka bir dükkana gidip bir vazo seçti. Herhalde Miriam'ın kırdığının yerine hem çok pahalıydı vazolar hem de birbirinden çirkin bayağı şeylerdi. Kadın elindeki vazoya beğenmez beğenmez baktı. Gene de aldı nedense. Sonra bir iki dükkana daha uğradı. Önceden hazırlanmış bir plana göre alışveriş ediyordu sanki. Ama öyle bir plan hazırlamış değildi. Kendiliğinden oluyordu her şey. Koca bir kese kağıda dolusu kiraz aldı. Derken Knickerbocker Bakery adlı bir fırına girip 6 tane acı badem kurabiyesine tam 40 sent verdi. Son bir saat içinde hava yeniden soğumuştu. Kış bulutları yavaş yavaş yayılarak güneşi örttü, gökyüzü karardı, rüzgar ıslak esnek esmeye başladı. Kaldırımın kıyısındaki kar yağınlarının üstünde oynayan çocukların sesleri donuklaştı, duruldu. Az sonra havada beyaz tanecikler uçuştu. Mrs. Miller eve vardığında lapa lapa kar yağıyor, ayak izleri biçimlenir biçimlenmez örtülüyor, yok oluyordu. Beyaz güller vazonun içine özene bezene yerleştirilmişti. Kirazlar seramik bir tabağa konmuştu. Üstlerine pudra şekeri ekilmiş olan acı badem kurabiyeleri yenmeye hazırdı. Kanarya salıncağına konarak kanatlarını çırptı, sonra yemliğinin üzerindeki tüneye sıçradı. Saat tam 5'te kapının zili çalındı. Mrs. Miller gelenin kim olduğunu biliyordu. Kalkıp kapıya doğru gitti, yürürken sabahlığın eteği yerleri süpürüyordu. "Sen misin?" diye seslendi. "Tabii," dedi Miriam. Sesi holde çın çın öttü. "Açın şu kapıyı." "Git buradan," dedi Mrs. Miller. "Çabuk olun, koca kutu var elimde." "Git buradan," dedi Mrs. Miller. Oturma odasına döndü, bir sigara yaktı. Koltuklarından birine çöküp tam bir soğukkanlılıkla zilin ardı arkası kesilmez uğultusunu dinledi. Zil çaldı, çaldı, çaldı. "Hadi git artık. Nasıl olsa içeri almayacağım seni." Az sonra odaya bir sessizlik çöküverdi. Zil susmuştu. Belki 10 dakika Mrs. Miller yerinden kımıldamadı. Sonra dışarıdan en ufak bir çıtırdı bile gelmediği için Miriam'ın gitmiş olduğu sonucuna vardı. Kalktı, parmakların ucuna basa basa yürüdü. Kapıyı azıcık araladı. Miriam büyük bir mukavva kutuya yaslanmış duruyordu. Kolların arasında kocaman, güzel bir oyuncak bebek tutmaktaydı. "Gerçekten kapıyı hiç açmayacaksınız sandım," dedi dargın bir sesle. "Hadi yardım edin de şunu içeri alalım, çok ağır." Mrs. Miller bir büyünün etkisinde kalmış gibi hissetmiyordu kendisini. Yalnız üstünde tuhaf bir hareketsizlik, bir cansızlık çökmüştü. Karşı koyacak hali yoktu. Kadın mukavva kutuyu taşıdı, Miriam da bebeği. Miriam gidip kanepeye oturdu. Paltosunu, beresini çıkarmamıştı. Kutuyu yere bırakıp titreye titreye, soluk soluğa doğrulan Mrs. Miller'a ilgisiz gözlerle baktı. "Teşekkür ederim," dedi. Gün ışığında sıska, yorgun, halsiz görünüyordu. Saçları da geceleri olduğu kadar parlak değildi. Kucağındaki bebeğin başında son derece güzel, pudralı bir peruk vardı. İki cam göz hiç kıpırdamadan aptal aptal Miriam'a bakıyordu. "Size bir sürprizim var," diye devam etti kız. "Kutunun içine bakın." Mrs. Miller yere diz çöküp kutunun kapaklarını açtı. Başka bir bebek çıktı dışarı. Sonra Miriam'ın sinemaya geldiği gece giydiği mavi giysiyi çıkardı. Sonra kutuyu dikkatle karıştırıp şöyle dedi. "Giysi dolu. Neden?" "Sizinle oturmaya geldiğimde ondan," dedi Miriam. Elindeki kiraz çöpünü burdu. "Bana kiraz almış olmanız ne kadar hoş." "Yo, hayır, benimle oturamazsın. Tanrını seversen git, git yalnız bırak beni." "Sonra bu güller, kurabiyeler çok çok hoş değil mi? Cömertliğin böylesini aklı almıyor insanın. Hem biliyor musunuz, kirazlarınız çok güzel." Yaşlı bir adamın yanında oturuyordum son zamanlarda. Çok yoksuldu zavallı, hiç iyi şeyler yiyemezdik. Ama burada rahat edeceğimi sanıyorum. Bebeğine sımsıkı sarıldı. "Eşyalarımı nereye koyacağımı gösteriverin bana." Mrs. Miller'ın yüzüne sanki kırmızı çizgilerle dolu, çirkin bir maske takılmıştı. Ağlamaya başladı ama pek tuhaf bir ağlamaydı bu. Gözlerinden yaş akmıyordu. Uzun zamandır ağlamamış da nasıl ağlandığını unutmuştu sanki. Yavaş yavaş geri çekilerek ta kapının yanına kadar geldi. Holden koşarak geçti, merdiveni hızla indi, alt katın sahanlığında buldu kendini. Karşısına gelen ilk kapıyı yumruklamaya başladı. Kısa boylu, kırmızı yüzlü bir adam çıktı dışarı. Kadın onu bir yana itip içeri daldı. "Hey, ne oluyor?" dedi adam. Ellerini kurulayarak mutfaktan çıkan genç bir kadın. "Bir şey mi oldu sevgilim?" diye sordu. Mrs. Miller hemen ona döndü. "Dinleyin," diye bağırdı. "Sizi böyle rahatsız ettiğim için çok utanıyorum. Şey, ben Mrs. H.T. Miller'ım, üst katta kiracıyım." Ellerini yüzüne kapadı. "Çok saçma bir şey, çok." Genç kadın onu bir sandalyeye oturttu. Adam cebindeki bozuk paralarla oynuyordu. "Evet." "Üst katta oturuyorum. Küçük bir kız geldi odama. Galiba korkuyorum ondan. Gitmiyor, ne desem gitmiyor. Korkunç bir şey yapacak gene, biliyorum. Broşumu çaldı zaten ama daha kötü şeyler yapacak, korkunç şeyler." Adam sordu. "Akrabanız mı? Hı?" Mrs. Miller "hayır" anlamına başını salladı. "Kim olduğunu bilmiyorum. Adı Miriam ama kim olduğunu, kimin nesi olduğunu bilmiyorum." "Siz hiç üzülmeyin," dedi kadın. Mrs. Miller'ın kolunu okşadı. "Hani gidip şimdi bakar ona. Hadi sevgilim." Mrs. Miller atıldı. Kapısı açık 5A. Anam gittikten sonra kadın bir havlu getirip Mrs. Miller'ın yüzünü sildi. Ne kadar iyisiniz dedi Mrs. Miller. Sizi rahatsız ettiğim için çok üzgünüm. Ama bu kötü çocuk. Anlıyorum şekerim dedi kadın. Hadi üzmeyin böyle kendinizi. Mrs. Miller kafasını onun koluna dayadı. Uyuyor sanılacak kadar sessizleşmişti. Kadın radyoyu açtı. Piyanoyla şarkı söyleyen kalın bir ses doldu odaya. Kadın ayağını yere vurarak tempo tutmaya başladı. İsterseniz biz de gidelim dedi. Onu bir daha görmek istemem. Onun olduğu yere gitmek istemem. Oh ama ne yapacaksınız? Bir polis çağırsaydınız keşke. O sırada adamın merdivenden indiğini duydular. Harry odaya girdi. Kaşları çatıktı, ensesini kaşıyordu. Kimse yok orada dedi. Şaşkın şaşkın baktı. Kaçmış olacak. Harry alayı bırak dedi kadın. Biz hep buradaydık. Merdivenden inse... Birden sustu. Alay etmediği bakışından belliydi adamın. Her yere aradım. Kimse yok. Hiç kimse, anlıyor musun? Söyleyin bana dedi Mrs. Miller ayağa kalkarak. Söyleyin bana, büyük bir kutu gördünüz mü? Ya da bir bebek? Hayır madam, görmedim. Bunun üzerine genç kadın son kararı bildirilmiş gibi tavırla şöyle başladı. Öyleyse. Mrs. Miller çekine çekine girdi içeri. Odanın ortasına kadar yürüdü. Sonra orada sessizce durdu. Hayır, pek öyle bir değişiklik olmamıştı. Güller, kurabiyeler, kirazlar yerli yerindeydi. Ama bomboş bir odaydı bu. İçindeki eşyalar çıkarılsa, her şey çıkarılsa, dışarı atılsa gene böylesine boşalmazdı. Bir ölü odası gibi cansızdı, soğuktu. Kanepenin duruşuna bir yabancılık, bir tuhaflık gelmişti. Hani üstünde Miriam otursa şu boş hali kadar korkunç, iç tırmalayıcı görünmezdi. Kutuyu getirip koymuş olduğu yere dikti gözlerini. Sonra bir an minder fırıl fırıl döndü. Pencereden dışarı baktı Mrs. Miller. Orada gerçekten bir ırmak vardı. Kar gerçekten yağıyordu. Ama sonra insan hiçbir şeyin varlığını %100 bilemezdi. Miriam etiyle canıyla o odadaydı. Ama gene de neredeydi? Nerede? Mrs. Miller sanki bir düşteymiş gibi yürüyerek gidip bir koltuğa çöktü. Oda biçim değiştirmekteydi. Karanlıktı. Gittikçe daha da kararıyordu ama yapacak bir şey yoktu. Mrs. Miller ışığı yakmak için elini kaldırabilecek halde değildi. Birden gözlerini kapadı. Yukarı doğru çekildiğini hissetmişti. Tıpkı denizin yemyeşil derinliklerinden suyun yüzüne doğru yükselen bir dalgıç gibi. Korku ya da büyük bir üzüntü sırasında aklın durup beklediği anlar olur. Düşüncelerle örülü bir sessizlik içinde bir sırra erecekmişçesine bir bekleyiş. Uykuya benzer, olağanüstü bir boşalmaya, ruhun vücuttan ayrılışına benzer. İşte o anlarda sessiz, uzak, kendiliğinden doğup gelen düşünceler gezinir kafada. Evet, Miriam adlı bir kızla hiç tanışmamış olsaydı ne değişirdi o zaman? Sokakta da böyle korkmamış mıydı? Sonunda her şey gibi bunun da bir önemi kalmayacaktı. Çünkü Miriam'a kaptırdığı tek şey benliğiydi. O da yeniden ele geçiriyordu. Bu adada oturan, kendi yemeklerini kendi pişiren bir kanaryası olan insanı bulmuştu. Güvenebileceği, inançla bağlanabileceği insanı Mrs. H.T. Miller'ı bulmuştu. Orada gözleri yumulu, İçi rahat öylece oturur çevresini dinlerken iç içe iki ses çarptı kulağına. Bir konsol çekmecesi açıldı kapandı. Olup bitişinden çok sonra duyulmuştu sanki bunu. Bu açılıp kapanışı. Sonra yavaş yavaş o kaba sesin yerini ipekli bir giysinin hışırtıları aldı. Sıska, cansız hışırtılar giderek yakınlaştı, yükseldi, duvarlar titredi sonunda. Odanın içinde dalga dalga fısıltılar dolaştı. Mrs. Miller kas katı kesildi, buz gibi oldu her yanı. Sonra gözlerini açınca donuk, dümdüz bakışlarla karşılaştı. Merhaba, dedi Miriam. Julio Cortazar, Silvia. Arzu Etensel, İldem çevirisi. Kim bilir nasıl bitebilirdi başı bile olmayan bir olay. Ortalarda başlamıştı ansızın ve belli bir sınırla çevrelenmeden bitiverdi. Başka sislerin başladığı bir noktada. Her neyse, konuya girmek için şunları söylemek gerekiyor. Pek çok Arjantinli yazı Luberon Vadisi'nde geçirir. Bu bölgenin en sakinleri olan bizler onların uzaklarda yankılanan seslerini sık sık duyarız. Büyüklerle birlikte çocuklar da gelir. Bu da Silvia demektir zaten. Çiğnenmiş bahçeler, çatalla et yenilen öğle yemekleri, çocukların al yanakları, korkunç ağlamaları izleyen İtalyanvari bağırışmalar. Aile tatili dedikleri budur işte. Beni fazla rahatsız etmiyorlar. Kötü ünüm koruyor beni. Kaba diye adım çıkmış bir kere. Yalnız Rol ve Nora Mayer'in bana yaklaşmalarına izin veriyorum. Bir de doğal olarak onların dostu olan Javier ve Magda. Artı çocuklar ve Silvia. 15 gün önce Rol'ün evinde yediğimiz yemek sırasında ansızın bir şeyler oldu. Silvia'ydı bu. Yokluğu şimdi bekar evimi dolduruyor, yastıklarıma değip geçen altın meduza başı şu yazdıklarımı yazmaya zorluyor beni. Büyüyü bozabileceğimi düşünmek aptalca bir umut. Her neyse, sözünü ettiğim bu kişilere Jean Borel'i de eklemek gerekiyor. Bir Batı üniversitesinde bizim toprakların edebiyatını okutuyor. Karısı Lilian ve 2 yıllık yaşamını gürültü patırtı içinde sürdüren küçük Renault. Rol ve Nora'nın evlerinin bahçesinde küçük bir ızgara et parçası için bir araya gelmiş ne kadar da çok kişiydik. Çocukların kavgaları ve yazın tartışmalarıyla başa çıkamayacakmış gibi duran büyük bir ıhlamur ağacının altında toplanmıştık. Ben tepelerin ardından batan güneşle birlikte çıka gelmiştim. Elimde şarap şişeleri. Jean Borel benimle tanışmak istiyor, üstelik yalnız olunca havaya giremiyordu. Rol ve Nora beni bu yüzden yemeğe çağırmışlardı. O sıralar Javier ve Magda da aynı evi paylaşıyorlardı. Bahçe Kızılderililerden ve Galyalılardan esinlenerek oluşturulmuş bir savaş alanına dönmüştü. Tüylerle donanmış savaşçılar soprano sesleriyle kıyasıya dövüşüyorlar, birbirlerine çamurdan toplar atıyorlardı. Alvaro'ya karşı Graciela ve Lolita, zavallı Renault bu kargaşanın ortasında bezlerden şişmiş pantolonuyla sallanarak geziniyor, bir takımdan öteki takıma geçme eğilimi gösterdiği için de sevilmiyordu masum hain. Onunla yalnızca Silvia ilgilenecekti. Üst üste birçok isimden söz ettiğimi biliyorum. Ancak kimin kim olduğunu ben de çok sonraları öğrendim. Kolumun altında şarap şişeleri arabadan indiğimi anımsıyorum. Birkaç metre ötede çalıların arasından yenilmez bizonun alın bağlı yüzü belirdi. Bu yeni soluk benizliğe kuşkuyla baktı. Kaleyi ve tutsakları ele geçirmek için verilecek savaş küçük yeşil bir çadır etrafında gerçekleşeceğe benziyordu. Bu çadır yenilmez bizonun karargahı olmalıydı. Graciela belki de çok önemli bir saldırıyı göz ardı ederek yapışkan silahlarını yere atıp boynuma sarıldı. Üstüm başım çamur içinde kalmıştı. Sonra da kucağıma yerleşip bana Rol ile Nora'nın diğer büyüklerle birlikte yukarıda olduklarını, hemen geleceklerini anlattı. Bunlar bahçede gerçekleşen zorlu savaşın yanında önemsiz şeylerdi. Graciela her zaman bana bir şeyler açıklamak zorunda hissetmiştir kendisini. Aptal olduğum ilkesinden yola çıkarak. Örneğin o akşam Borel'lerin oğlunun hiç lafı edilmiyordu. Farkında değil misin? Renault sadece 2 yaşında. Hala kakasını donuna yapıyor. Az önce yine altına doldurdu. Ben de annesine haber verecektim çünkü ağlıyordu. Fakat Silvia onu küçük havuzun oraya götürdü, poposunu yıkadı ve altını değiştirdi. Lilian'ın da hiçbir şeyden haberi olmadı. Çünkü çok kızardı biliyor musun? Poposuna vurur Renault'un. O da yine ağlamaya başlayıp bizi rahatsız eder, oyun oynayamayız. Peki ya diğer ikisi, büyük olanlar? Anlamıyor musun akılsız? Onlar Javier ve Magda'nın çocukları. Alvaro, yenilmez bizon, 7 yaşında. Benden 2 ay büyük. Aramızda en büyük o. Lolita 6 yaşında ama oyunlara katılabiliyor. Şu anda yenilmez bizona tutsak düştü. Ben bu ormanın kraliçesiyim. Lolita da benim arkadaşım. Onu kurtarmam gerekiyor. Fakat oyuna yarın devam edeceğiz çünkü bizi çağırıyorlar. Yıkanmamız gerek. Az önce Alvaro ayağını çizdi. Silvia da yarasını sardı. Artık gitmeliyim, bırak beni. Kimsenin onu tuttuğu yoktu. Fakat Graciela her zaman özgür olduğunu belirtmek ister. Rol ve Nora ile birlikte aşağı inen Borel'leri selamlamak için ayağa kalktım. Biri, sanırım Javier, ilk pastişlerini veriyordu. Hava kararırken söyleşi başlamıştı. Savaş değişik bir nitelik kazanmış, savaşanların yaşı değişmişti. Yeni tanışan kişilerin gülümseyerek birbirlerini ölçmesi, çocuklar yıkanıyorlardı. Bahçede Kızılderili ve Galyalı kalmamıştı. Borel neden ülkeme dönmediğimi öğrenmek istiyordu. Rol ve Javier aynı ülke vatandaşı olmanın verdiği rahatlıkla gülümsüyorlardı. Hanımlar masayla ilgileniyor, garip bir şekilde benzeşiyorlardı. Nora ve Magda'nın Buenos Aires şivesini paylaşmalarına karşın Lilia'nın İspanyolcası Pirenelerin ötesinden geliyor gibiydi. Onları pastis içmeye çağırdık. Geldiklerinde Lilia'nın Nora ve Magda'dan daha esmer olduğunu saptadım. Fakat yine de birbirlerine benzetiyordum onları. Ortak bir ritimleri vardı sanki. Şimdi soyut şiirden, Inventao dergisi grubundan konuşuluyordu. Borel'le aramızda ortak bir konu bulunmuştu. Eric Dolphy, ikinci kadehlerle birlikte Javier'le Magda'nın gülümsemeleri aydınlanmıştı. Diğer iki çift, söyleşinin getirdiği rahatlıkla baş başayken birbirlerine karşı savunamadıkları düşünceleri tartışıyorlardı. Temizlenmiş fakat aynı zamanda canları da sıkılmış çocuklar geri gelmeye başladıklarında neredeyse tümüyle gece olmuştu. İlk olarak Javier'in çocukları görüldü. Aralarında bir bozuk para konusunu tartışıyorlardı. Alvaro inatçı, Lolita huysuzdu. Daha sonra Graciela geldi. Yüzü daha şimdiden kirlenmiş olan Rona'yı elinden tutmuş getiriyordu. Küçük yeşil çadırın yanında toplandılar. Bizler Jean-Pierre Fay ve Philip Solers'i tartışıyorduk. Karanlık o zamana dek ağaçların arasında fazla belirgin olmayan mangal ateşini görmemizi sağlamıştı. Ateş ağaçların gövdelerinde altın dalgalar oluşturuyor, etrafını renklendiriyor, bahçenin sınırını ilerilere atıyordu. Sanırım Silvia'yı ilk olarak o zaman gördüm. Borel ile Rol'ün arasında oturuyordum. Yuvarlak masanın öteki tarafında sırayla Javier, Magda ve Lilian yer alıyorlardı. Nora sofraya çatal bıçak taşıyordu. Beni Silvia ile tanıştırmamış olmaları garipti. Fakat o kadar gençti ki belki de aramıza karışmak istemiyordu. Rol ya da Nora'nın neden suskun kaldıklarını anlar gibi oldum. Silvia'nın zor bir yaş dönemi içinde olduğu açıktı. Büyüklerin dünyasına girmek istemiyor, yeşil çadırın etrafında toplanmış çocuklar üstündeki egemenliğini sürdürmeyi yeğliyordu. Silvia'yı fazla görmemiştim. Ateş çadırın yalnızca bir tarafını aydınlatıyordu. Silvia da orada Renault'un yanındaydı. Çömelmiş bir mendil ya da bez parçasıyla çocuğun yüzünü temizliyordu. Parlayan bacaklarını gördüm. Tam o sırada Borel'in bana sözünü ettiği Francis Ponge'nin biçimi gibi narin ama kesin biçimli olan bacaklarını. Baldırları da vücudun üst kısmı ve yüzü gibi gölgede kalıyordu. Ama eski altın rengi uzun saçları ateşin kamçılarını yedikçe parlıyor, bu da Silvia'yı ateşten yapılmış, bronzdan dökülmüş gibi gösteriyordu. Kısa eteği dizden yukarı bacaklarının neredeyse tümünün görünmesini sağlıyordu. Francis Ponge, Delkel dergisi grubunun yardımıyla bir üstad olarak kabul edilmeden önce genç Fransız şairleri tarafından utanç verici bir şekilde göz ardı edilmişti. Silvia'nın kim olduğunu, neden bizim aramızda olmadığını sormak olanaksızdı. Ayrıca ateş yanılgıya itebilir insanı. Belki de bedeni yaşından büyük durmasına neden oluyordu. Belki de yeri hala kızılderililerin yanıydı. Rol, Jean Tardieu'nun şiiriyle ilgileniyordu. Javier'e Tardieu'nun kim olduğunu ve neler yazdığını anlatmak zorunda kaldık. Nora bana üçüncü pastis kadehini getirdiğinde ona Silvia'nın kim olduğunu soramadım. Tartışma çok kızışmıştı. Borel çok kıymetliymiş gibi ağzından çıkan hiçbir sözcüğü kaçırmıyordu. Çadırın yakınlarına ufak bir masa taşındığını gördüm. Çocukların ayrı yemeleri için hazırlık yapılıyordu. Silvia artık orada değildi.